İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Oğuzhan Tan Hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Bugün sizinle daha önceki haftalarda konuşmaya başlamış olduğumuz evlilik, evliliğin başlangıcı, süreci, belki daha sonraki konuşmalarda tatsız bir durum olan bitişi, boşanmayla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Ama bugün biraz evlilik dediğimiz zaman tabii ilk akla gelen şeylerden bir tanesi nikah konusu. Acaba nikah nasıl oluyor? Oraya hazırlayan şartları biraz konuşmuştuk. Kimlerle nikah oluyor, kimlerle olmuyor, evlilik teklifi kime yapılıyor, yapılmıyor onları konuşmuştuk. Bugün de biraz dini nikah denilen şey nedir acaba? İmam nikahı diye toplumda böyle bir yaygın kabul var. Geçen programımızda ben şöyle hatırlıyorum ki nişanlılık döneminde bu nikah meselesiyle ilgili
İmam
biraz
nikahı,
imam nikahı meselesi, din nikah meselesiyle ilgili bir giriş yapmıştık zaten.
Doğru,
dinleyicilerimiz
evet.
Hatırlayacaklar. Öncesinden dinleyenler, bizi takip edenler biliyorlar. Ama yani bu konunun biraz daha herhalde izaha ihtiyacı var. Çünkü sorular da oluyor. Biz onları da alarak geliyoruz buraya. İster misiniz öyle bir başlangıç
ben
yapalım?
Hazırım,
buyurun.
Yani konuşabiliriz.
Buyurun.
Yani dini nikah, imam nikahı bu Müslüman toplumlarda sadece Türkiye'de değil, Afrika'dan Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya kadar bu uygulanan bir şey. Acaba dini bir şey mi, yoksa sosyolojik bir şey mi, geleneksel bir şey mi? Bu tartışılabilir. Nitekim başka ülkelerde bu nikaha örfi nikah denilmesi de göz önünde bulundurulması gereken bir şey. Yani geleneksel bir nikah. Tabii örf dinle iç içe olduğu için bu örfi nikah denilince dini değil anlamında da belki anlaşılmıyor o ülkelerde. Türkiye'de bu dini nikah veya imam nikahı diye meşhur olmuş vaziyette. Tabii insanlar bunu çok farklı amaçlarla yapıyorlar. Kimisi gizli bir evlilik yapmak için yapıyor. Kimisi nişanlılık döneminde ki münasebetlerini rahatlatmak için yapıyor. Kimisi bir ikinci eş durumunda mevcut kanunlarımızın buna yol vermemesinden dolayı belki dini hukukta yer alan imam nikahı seçeneğinden hareket ediyorlar. Farklı farklı amaçları var. Peki şimdi nikah bir akit. Şimdi alışveriş yapmak da bir akit. Bir evi kiraya vermekle kontrat imzalıyorsunuz, bir akit. Bu evlilik akdinin öteki akitlerden bir farkı var mı? Daha net sorarsak, evlilik akdi dini bir işlem midir? Öteki, şimdi caddeye indiğiniz zaman pazar yerine, Müslümanı da, dindarı da, az dindarı da herkes alışveriş yapıyor. Ev kiralıyor, kiraya veriyor. Yani dindarlık şart değil, dini bir duygu da şart değil. Önemli olan objektif kuralları var. Karşılıklı yükümlülükler var. Bunu yerine getirdiği zaman insanlar biz buna akittir diyoruz.
Evet.
Hukuk önünde de bunun sonuçlarını arıyoruz.
Bir alışveriş tamamlanıyor değil
tamamlanıyor.
Mi? Mesela eğer o üründen memnun kalınmıyorsa bir biçimde onunla ilgili neyse hukuki düzenlemeler değil mi? Genellikle de müşterilerden yana yapılır onlar.
Yani,
onun gerekleri yerine getiriliyor.
Hatta
ama bunlarda dini bir şey aranmıyor.
Aranmıyor.
Hukuki
şimdi,
diyorsunuz.
Akit deyince belki dinleyicilerimizin zihninde bir şeyi imzalamak filan kontrat kağıdı
değil,
gelebilir.
Değil, tam olarak o da değil.
Hayır
evet.
Yani mesela diyelim ki benim bir kitabım var eski, kullanmadım. Sizin de ihtiyacınız var. Ben onu size bir para mukabilinde veriyor da olabilirim. Bu da
evet,
bir
bu
sözdür.
Da bir söz.
Sözleşmedir. Evet. Yazılı olmasa da söz kelimesi üzerinden bir akittir. Bu da bir akittir. Peki, dini nikah nasıl bir akittir? Derler ki fukaha, buna iki türlü cevap veriyorlar. Yani iki tarafı da eksik bırakmayan bir cevap veriyorlar. Diyorlar ki evlilik akdi dini niteliği de olan medeni bir akittir. Yani esas kısmı o çarşıda, pazarda yaptığınız akde benziyor. Aldım diyorsun, verdim diyorsun. Şu şudur, bu budur diyorsun. Karşılıklı mükellefiyetler var. Hı hı. Fakat diyorlar ki dini niteliği de var. Dini niteliği ne? Dini niteliğini şuradan kazanıyor. Siz evlilik kurumuyla birlikte bir takım manevi hedefler gidiyorsunuz. Değil mi? Buna çok şey sayılabilir. İşte tarafların iffetini korumaları, hayırlı nesiller yetiştirmeleri vesaire. Şimdi bu duygularla birlikte o dini bir nitelik kazanıyor. Peki dini bir duygusu yok. Mesela kişilerin nasıl? Sırf romantizm diye evlenmek isteyenler olabilir. Değil mi?
Evet.
Veya evlenirken din duygusu hiç aklına da gelmeyebilir. Hatta Hristiyan olabilir. İki tane Hristiyan düşünün evleniyor. Acaba İslam buna nasıl bakıyor? Veya iki tane dindar olmayan ama Müslüman diye tasnif edebileceğimiz iki insan evleniyor. Bunların hiç dini duygusu yok. Bu akit geçerli midir? Geçerlidir. İki tane Hristiyan, karı koca, Müslüman olduk, evlendikleri zaman daha sonra hidayete erseler hiç kimse onlara şöyle bir şey demiyor. Siz
dini nikah yapmadınız.
Dini nikah yapmadınız. Hı hı. Niye? Çünkü o zaman Hristiyandınız. Hristiyanın yaptığı da mesela Hristiyanın kıldığı namaz geçerli olmayacağı gibi ibadet çünkü. Eğer nikah da bir ibadetse Hristiyanın, Yahudinin, ateistin yaptığı da geçerli olmaması gerekir. Ama tarihen biz biliyoruz ki önceden evlenip sonra da Müslüman olanlara yeniden bir nikah zorunluluğu getirilmemiştir. Buradan da şunu anlıyoruz. Nikah objektif şartlara haiz bir şey. Hmm. Yani
dini niteliğinin olmasıyla ilgili konuşuyoruz maneviyat, da siz evet. Oradan girdiniz buraya. Ama şimdi, asıl olan tarafı objektif şartları olan
tabii.
Hukuki bir
tabii.
süreç.
Ben ona dini niteliği nasıl veriyorum?
Evet.
Niyetimle veriyorum.
Niyetinizle veriyorum.
Bu perspektiften baktığımız zaman her şeye niyetimizle dini bir anlam verebiliriz.
Hocam acaba yani bu parantez içinde bir şey devam edeceğiz. Dağıtmak hı-hı. istemiyorum ama derler ki toplumdaki insanlar yani evet resmi nikah dediğimizde bizim şu anda yetkili mercilerimiz neresiyse onlardan yaptırdığımız nikah değil mi? Belediye hı-hı. nikahı. Resmi nikah yaptırıyoruz ama yanında da dua mahiyetinde dini nikah
olsa,
yaptırıyoruz diyorlar. Mesela bu ne demek? Hani sizin bu maneviyattan ben hareket ederek acaba böyle şeyler yansıyor mu insanlara?
Şimdi toplumdaki algılar hükmünü icra ediyor. Siz tek başınıza böyle deseniz de şöyle deseniz de o annelerimiz, teyzelerimiz, babaannelerimiz değil mi? Kız babası, kız annesi benim canım böyle istiyor. Gönlüm böyle razı oluyor.
Gönülleri razı olmuyor işte. Evet.
Yani orası öyle ama peki bir de olayın doğruluğu açısından gittiğimiz zaman hı hı. şöyle bakmak lazım. Çok kısaltacağım burayı. Çok teknik detaylar ama çok kısaltacağım. Bu konuda bilgisi olan dinleyicilerimiz şöyle demesin. Yani çok basite indirgedin. Basite indirgememin sebebi fazla teknik detaylara girmemek için. Allah indinde veya Kur'an'a göre, İslam'a göre nikah şudur. İki tane, üç tane çok temel şartı var. Karşılıklı rıza olacak. Tabii evlenmeye uygun iki kişi arasında. Hı hı. Karşılıklı birbirleriyle evlenmek istediklerine dair rızaları olacak kendi aralarında. İkincisi ise bunu topluma duyuracaklar. Başka da bir şart yok. Nasıl duyuracaklar? İşte şahitle mi duyuracaklar, düğün mü yapacaklar, birlikte toplum içine mi çıkacaklar? Kendilerine, birbirlerine eş olarak bakacaklar, bu kadar. Ha, bunun bir devlet evrakında yazılı olması, yani kayıtlara geçmesi, resmi olması veya bir imam huzurunda veya bir belediye memurunun huzurunda, şunun huzurunda, bunun huzurunda olması şart mı derseniz, asgari zorunluluk açısından baktığınız zaman şart gözükmüyor. Bizim kitaplarımızda böyle bir şey yazmıyor. Diyor ki,
yani dini olarak meseleye
evet, dini olarak baktığımız zaman
bu şart gözükmüyor ama bir ülkenin vatandaşısınız
tabii.
ve sizin haklarınız var, ödevleriniz var, sorumluluklarınız
tabii
var.
Tabii ki. Eğer onu şimdi niye kaydediyoruz?
Ya.
Şundan dolayı yarın bunu ispat etmeye ihtiyacı olabilir.
Evet.
Yani yargılama olur, şikayet olur. Birisi der ki bu bunun eşiydi, birisi değildi der. Birisi diyebilir ki ben bu kadınla hiç evlenmedim veya ben bu adamla hiç evlenmedim diyebilir.
Tabii.
Mahkeme bunu araştıracağım, soruşturacağım diye bir sürü vakit kaybeder. Ama belgeye itibar ederse, kağıt üstünden hiç şahısları bile görmeden bunların evli olduğunu kağıt işlemi üzerinden hukuk halleder. Yani hukukun işini kolaylaştırır, vatandaşların işleri kolaylaşır. Ama günah sevap açısından bakıldığı zaman iki kişi birbirlerine tabii uygun şartlarda iki kişi, evlenme vasfına sahip iki kişi net bir şekilde eş olma durumlarını birbirlerine ifade ederlerse ve etrafındaki herkese
ve topluma
de
ifade ederlerse
buna şer'an, dinen nikah diyebiliriz.
Bunun
bir imam huzurunda kıyılmasına gerek yok. Bunun başında bir besmele çekilmesine, başında Kur'an okunmasına gerek yok. Gerek yok dediğimiz zaman hani olmasın manasında bir gerek yokluğu söylemiyoruz. Yani
olmasa da olur.
Olmasa da olabiliyor. Şimdi diyebilirsiniz ki kardeşim içinde besmele olmayan işten bereket mi gelir?
Adı da ama, dini olur mu yani bir de?
Yani tabii yani dini olur mu olmaz mı insanların aklına geliyor ama din bizden bunu istiyor. Yani bu kadarını yeterli görüyor. İmamı şart dinin kendisi koşmazken besmele çekilmesini ama besmele her işe yani her işimizde besmele çekmemiz gerekir ona bakarsanız. Her işimizde yapmamız lazım. Ama besmele çekmedin diye mesela bir alışveriş yaptığın zaman bu alışveriş sayılmadı beyefendi diye siz veya hanımefendi diye çeviriyorlar mı marketin dışına? Böyle bir şey yok. Siz almış oluyorsunuz onu. Ha besmele çekersem ben onda bir bereket ararım. Bereket koymaya çalışırım.
Maneviyat dediğin manevi, şey bu.
O zaman ona dini bir duygumu katmış olurum.
Katıyorsun.
Yani bu böyledir. Şimdi tabii burada akit de mehir kavramı da insanın aklına geliyor. Bu da konuşulması gerekiyor. Fakat fukaha şunu söylüyor. Çoğunluğa göre diyelim. Mehrin hiç anılmadığı, hiç anılmamış. Yani insanların aklına bilgisizlikten veya unutkanlıktan dolayı gelmemiş diyelim. Bu nikah da geçerlidir. Ama anılması gerekir yine. Yani anılması gerekir. Fakat anılmadığında da o nikaha geçerli demişler.
Bu önemli bir şey. Evet.
Çünkü bu sorulan bir şey. Bazı insanlar o evlenme gününün heyecanı içerisinde belki bunu unutabiliyorlar. Sonra da diyor ki biz böyle bir şey konuşmadık. Mehir gibi bir şey konuşmadık. Sonradan akıllarına geliyor. Acaba nikahımız eksik mi kaldı? Nikah eksik kalmıyor. Fakat yapılması gereken bir şeyi eksik yapmış oluyorlar. Yani nikaha zarar vermiyor. Dine. Şimdi gelelim imam nikahı nedir? Değil mi bu çerçeve?
Ben şöyle bir özet yapayım hocam. Evet. Yani burada önemli olanın yaptığınız işe doğru niyetle başladığınızda gizlenecek bir şeyinizin olmadığını en başta sizin biliyor olmanız lazım. Yani karşılıklı rıza ve de toplumsal bir saygınlığının olması lazım yaptığınız işlemin. İtibarlı bir işlem olması lazım. Dolayısıyla insanlar bunu bilecekler. Bu da bir duyuru, ilan. Bir de az önce söylediğiniz gibi bununla ilgili bir başka boyut daha girdi işin içine, değil mi? Yani hukuki olarak tarafların birbirleriyle alışverişleri veya hani hediyeleşmeleri diyelim artık öyle diyelim. Nikah için herhalde böyle şeyler yapılıyor. Resmi nikah içinde insanlar yapıyorlar bunları. Eşyalar alınıyor, ziynetler takılıyor vesaire. Bir de mehir olayı var. Yani bunlar aleni bir biçimde gerçekleştiğinde yani nikahın nikah olmaması diye bir şey söz konusu değil.
Bu dini nikah oluyor.
Bu dini nikah oluyor. Ama bunun sonuçlarıyla karşılaşma konusunda işte mesela diyelim ki bizimki gibi medeni hukukla işlem yapan bir ülkede yaşıyorsanız nelerle karşılaşıyoruz? Sosyal ve psikolojik sonuçları neler bunların? Biraz isterseniz şimdi bunları konuşarak
ben de
bunu
deminki söylediklerimizi tekrar iki cümleyle akılda kalması açısından tekrar etmek istiyorum.
Buyurun.
Şimdi dini nikah diye bir şey var ve bu dini nikah az önce söylediğimiz gibi taraflar kabul edecek, bunu topluma deklar edecekler, mehri konuşacaklar ve bunu yaptıkları zaman dini nikahı yani dinen meşru bir ilişkiyi başlatmış olurlar. Ve bunu evde mi yaptılar, belediye binasında mı yaptılar, dağda mı yaptılar, kırda mı yaptılar, yurt içinde mi yaptılar, yurt dışında mı yaptılar, bir imamın huzurunda mı yaptılar, imamsız mı yaptılar? Bunlar önemli değil. Peki bunlar nereden çıktı? Ya imam meselesi nereden çıktı? Bu tarihi bir arka planı var bunun. Şimdi Osmanlı Devleti'nde aynı az önce söylediğim gibi hakimler millet evli mi değil mi bunu araştırmak için çünkü dava geliyor. Diyor ki ben bu milletin işiyle uğraşamam. Kayıt sistemini getiriyor. Her akıllı devlet bunu yapar. Dolayısıyla bu kaydetme işini de imamlara veriyor. İmamlar yurt sathına yayılmış vaziyetteler. Daha geniş şekilde yayılmış vaziyetteler. Çünkü yani eski zamanları düşündüğünüz zaman şimdi memur çeşitleri çok fazla. Ama o zaman imam her tarafta var. Ve her imamda da bir defter yok. Yani her devletin maaşlı imamında bir tane nikah defteri yok. Belli camilerde nikah akdetme yetkisine sahip imamlar var. Oraya gidiyor insanlar, orada imza alıyor.
Hocam Osmanlı, bu da resmi bir iş işte.
Resmi nikah.
Tabii.
Yani imam
yani
nikahı
imam
demek,
nikahı demek aslında,
resmi nikah
evet,
demek.
Evet.
Hatta Osmanlı döneminde o elinde defter bulunan, nikah akdetme yetkisi bulunan imamların dışındaki imamların, cami imamlarının veya şu ya da bu şekilde dini eğitim almış mollaların, hocaların diyelim, yani lokal imamların nikah akdetmesi de yasak.
Yasak.
Tabii. Yani
bu çok önemli
yasak.
Bir bilgi. Evet.
Yani onlara da devlet diyor ki sen benim kayıt sistemimi bozuyorsun.
Yetkiyle
benim
alakalı
işimi zorlaştırıyorsun.
Bir şey. Devletin bir
tabii
temsilcisi
ki
var ve onun yetkilendirilmesi söz konusu.
Tabii ki.
Şimdi biz ama yani buradan bozulma bir imam nikahından söz ediyoruz değil mi? Yani orası
tabii işte,
resmi
olmuş
nikah anlamına geliyor. Ama
gayet
bizim
tabii
şu anda farklı bir imam nikahından söz ettiğimizi dinleyiciler bilsinler.
Şimdi hadi kendimizi bir Osmanlı dönemine ışınlayalım. Ve devletin görevlendirmediği bir imam, diyelim ki bir Yörük köyünde bir tane hoca nikah akdetti diyelim. Şimdi resmen geçerli değil kanun, bilmiyor onu, kayda geçmemiş. Ama dinen o geçerli mi? Dinen yine geçerli. Anlatabiliyor muyum? Ama devlet buna kızıyor ve diyor bunu tek elden yapmama müsaade edin diyerek bunu kendi başına yapan insanların nikahını geçerli kabul ediyor. Ama hani şey vardır ya, maaşa zam, işe son veya bir ödül verirsin bir de sopa atarsın gibi. Diyor ki şunu kabul ediyor. Bu nikah geçerlidir. Tamam. Çünkü herkes diyor ki bunlar evlenmiştir diyor. O nikahı akdedene de ceza veriyor.
Ceza
kızıyor.
Veriyor.
Niye? Diyor ki sen niye benim de yapabileceğim bir sistemi bozuyorsun diyor. Şimdi aynısı hala ülkemizde de geçerlidir. Şimdi Türkiye'de mesela imam nikahı yapan kişilere bakalım. Eğer şöyle yapılmışsa, özellikle şartların müsait olmadığı eski zamanlarda, şimdi insanların kimliğinin olmadığı, şehir şartlarına ulaşımın olmadığı, ben Türkiye'nin öyle yerlerini biliyorum ki kadınların daha şehre gitmediği yerler vardı.
Yani hocam hala var.
Hala var.
Hala var.
Şimdi bu kadın mesela köyde evleniyor birisiyle. Nasıl evleniyor? Mesela şimdi bizim vereceğimiz fetvalar veya konuşacağımız şeyler sadece Türkiye için değil ki, din her tarafta. Mesela Suriye'de bugün hani mülteci krizinden dolayı detaylarına daha fazla muttali olduk. Mesela 250 bin tane insanın kimliği yok. Yani devlet onların varlığını bilmiyor. Peki bu kimliği olmayan insanlar evlenmiyor mu? Hayat kurmuyor mu? Hayatı da var, ailesi de var. Ama ne babanın, ne annenin, ne çocuğun hiçbirinin kimliği yok.
Kaydı yok. Evet.
Kaydı yok. Şimdi kaydı yoksa bunların nikahı da mı yok o zaman? Şimdi eski zamana gidelim, daha da eski. Mesela 800 sene, 900 sene önceye gidelim. Devletlerin nüfus kaydının olmadığı zamanlara gidelim. O zaman ne oluyordu? Yani hukukun şifahi olarak ilerlediği ve şahitlik üzerinden ilerlediği zamanlar var. Hala bile 1900, yani halen bile mesela bir köyde şu arazi kime ait diye nasıl tespit edilir biliyor musunuz? Devletin belgesi, tapu kaydı, kadastrosu bilmem ne bunu göstermiyor. O zaman işte bu arazi reformlarında şurası kime ait şeyini köydeki bilirkişinin şahitliğiyle topluyorlar. Bir araziyi birisine kaydediyorlar mesela. Niye böyle? Çünkü şifahi tespit sisteminden kayıtlı tespit sistemine hala bile yeni geçiyoruz. Dolayısıyla şuraya geliyoruz. Yani bazı hocalar şöyle diyor. Diyor ki efendim kayıt olmamış, nikah geçersizdir. Geçersizdir deyince siz bu nikah yoktur deyince aradaki ilişkiye ne diyorsunuz? Ya nikah vardır dinen ya da zina vardır. Yani ara bir şey yoktur. Ya bu kişiler nikahlıdır ya da gayrimeşru bir iş yapmaktadırlar. Öyleyse bugün birçoğumuzun dedeleri, nineleri böyle evlenmişlerdir zamanında. Yani siz bugün 2015 yılında bunu söylediğiniz zaman 1915 yılında evlenen büyük babanızın da yaptığı işlem hakkında bir hüküm veriyorsunuz farkına varmadan. Ve bunların yaptığının gayrimeşru olduğunu söylüyorsunuz. Öyleyse şöyle diyeceğiz. Dinen nikah bugünkü şartlarda. Kardeşim bir çift anlaşmışlar. evleneceklerini birbirlerine bildirmişler ve bunu da topluma açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde ilan etmişlerse burada dini anlamda bir töhmet olmaz. Ama biz bunlara şunu tavsiye etmemiz lazım, akıllılık edip, kardeşim madem evleniyorsunuz, zaten aynı evde yaşıyorsunuz, bugün elektrik faturası ödemekten şey daha kolay. Yani resmi evlilik daha kolay. Gidin evlenin yani. Çok da bir şey değil. Niye arka insanlar peki niye evlenmiyor?
Ha, işte hocam ya yani oradaki sıkıntıları da biraz konuşalım istiyorum da, yani zor durumlar. Çünkü siz girişte öyle ayrımlar yaptınız, dediniz ki ya gizli kalmasını istiyor insanlar.
Evet.
Nişanlılık döneminde biraz daha ne demekse rahat, hı-hı, hareket etmekle ilgili herhalde bir şey. Karı koca hayatı yaşamakla ilgili bir şey herhalde.
Karı koca hayatının tam olarak değil, hı-hı, kısmen yaşamak. Ama az önce söyledim, kısmen bir ilişki yoktur.
Öyle bir şey yok.
Yoktur ya, yok. Bir şey tam meşrudur.
Bir de ikinci eş yoktur. Dediniz. Hı-hı. İkinci eş dediniz. Evet. Yani orada nasıl bir durum söz konusu? İnsanlar ikinci eş almayı dini bir hükme bağlayarak, değil mi, kendilerine meşru bir hak olarak görüyorlar.
Şimdi ikinci eş konusunu ayrı bir başlık açarsak bence geniş konuşmak lazım. Ama bu
tamam,
konuyla ilişkisi,
bu konuyla ilişkisi çerçevesinde birkaç cümle alalım, şöyle, zaten programımızı kapatacağız.
Şimdi
o yüzden
şöyle hocam, biz çok eşlilik hakkında bugün burada bir çalıştay yapsak, toplansak, hepimiz yorumlar getirsek, yani bu çok eşliliğin olmayacağı yönünde diyelim. Bugünkü şartlarda şöyle böyle desek. Günün sonunda akşam eve giderken Kur'an'ı açarsınız. Orada 4 tane eşle ilgili ifade var. Yani günün sonunda insanların zihninde bu var. Hani ben onu yönlendirmeye çalışabilirim, şöyledir, böyledir diyebilirim ama insanların, toplumun algısında, bir de gelenekten gelen bir şey. Çünkü gelenek bir sel gibi bir şey.
Ve çok çok sağlam.
Güçlü.
Çok sağlam.
Siz diyor ki filan, eskiden filanlar iki evlenmiş, benim dedem iki evlenmiş, bilmem hazretlerin filan üç evlenmiş, iki evlenmişlerin olduğu bir yerde sen tek dediğin zaman, Kur'an da tek istiyor, İslam'da aslında iki yok, üç yok dediğin zaman ikna edemiyorsun. Ha, ben bu söylediğim şeye de aslında muhalifim. Ama insanların algısını da ifade etmek lazım. İnsanlar böyle düşünüyor.
Böyle düşünüyorlar.
Ha, böyle düşündükleri zaman belli sosyolojik ortamlarda ikinci eş meselesi gündeme geliyor. Ha, ikinci eşi bir kaç göç mantığı içerisinde, gizlilik içerisinde yapıyorsa o da evlilik değildir. Dinen değildir. Sen kendini kandırabilirsin ama az önce söylediğimiz şart sağlanmıyor.
Yerine gelmemiş,
tabii,
oluyor. Yani ikinci eş, bir kere eşlerin birbirinden haberi var mı? Yani Kur'an'daki o eşler mevzu olduğunda anlıyoruz ki biz en temel şartlardan biri herkesin birbirinden haberdar olması.
Şöyle, böyle bir evliliğin, yani ikinci eş evliliğinin geçerliliğini şuradan itibaren konuşmaya başlayabiliriz. Hı hı. Şeffafsa, hı hı, herkes biliyorsa, hı hı, ve karı koca münasebetleri hukuki olarak, ahlaki olarak ortada ise, ha, böyle bir ilişkinin ikinci eşin meşruiyetinden bahsetmeye başlayabiliriz. Hı. Ama bunlar olmadan.
Zaten ilk baştaki diyorsunuz, yani şartlar oluşmuyor ki ondan sonra neyi konuşacağız?
Yani böyle, hı, bir şey olursa, hı hı, ondan bahsedebiliriz. İkinci eş konusunda veya çok eşlilik konusunda bence ayrı
bir programda konuşalım. Muhakkak konuşacağız. Evet. Çünkü bu bizim için de önemli bir konu. Toplumda böyle bir yara var, kabul etmek, evet, lazım. Ve maalesef dini nikah veya imam nikahı denilen şey, ona da bir kurtarıcı böyle simit gibi atılmış. İnsanlar nikahsız değiliz diyorlar. Sizin söylediğiniz şartlar oluşmuyorsa peki nasıl oluyor, onu da kendilerine sormayı biz tavsiye ediyoruz. Yani şu anda biz her şeyi açıklamış olduk, değil mi?
Çok basit olarak.
Kendileri düşünecekler artık bunun adının ne olduğunu.
Son bir cümleyle şunu
lütfen
söyleyeyim. Çok,
buyurun,
basit olarak. Eğer insanlar açık yüreklilikle evlenmek istiyorlarsa, bunu zaten birbirlerine ifade etmişlerse, herkese de ifade etmişlerse, bunu Allah aşkına bir yere kaydettirmekte niye şey yapsınlar, problem görsünler? Kaydettirmiyorsa zihinlerde bir bit yeniği vardır. O bit yeniğini, hı-hı, bir ip gibi tutup takip ederseniz bakalım nereye, hı-hı, kadar sökülecek, hı-hı, o iş. Hı-hı.
Ama şimdi tabii resmi kayıt söz konusu olduğunda ikinci eş konusunu sonra konuşalım,
ha,
dediniz de
konu,
burada olamayacak bir şey. Yani medeni, evet, hukukta onu zaten kaydı da mümkün değil.
Doğru.
Onun için orada başka faktörler var. Biz anladık ki bunu sizinle başka bir programda
doğru,
konuşmamız
inşallah.
Gerekecek. Peki. Hocam çok teşekkür
ben
ediyoruz
teşekkür
verdiğiniz
ederim.
Değerli
çok
bilgiler
oldum.
İçin. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Oğuzhan Tan idi. İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.